Bu kitap, Altınokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Çiğdem Şentürk. Eserin adı Bin Hüzünlü Haz. Yazarı Hasan Ali Toptaş. Türü roman. Yayın evi İletişim Yayınları. 4. baskı 2012 İstanbul. ISBN 13 978 975 05 06 901. Bu kitap 130 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 17 Mart 2015. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Metinlerini varoluş ve yok oluş üzerine kurarak varoluşçuluğu taşraya taşımasıyla özgünlük kazanan, sade dilinden yükselen müzikle giderek hayatı yazıya, yazıyı ise büyülü bir hayata benzeten bir yazar. Yazma serüvenini hayatı kelime kelime genişletmek olarak adlandıran Hasan Ali Toptaş, metinlerini birer senfoniye de dönüştürerek dışarı ile içerinin, görünenle iç dünyanın, gerçeklikle rüyaların, somutla soyutun çarpışmasından doğan tekinsiz bir atmosfere çağırıyor okurunu. Tam bir yazı ustalığıyla, Türkçenin imkanlarını sonuna kadar zorlayarak, edebiyatın büyülü dünyasına kapılar açarak. Hikayenin bütünlüğü daha fazla çözülmesin diye, bu bölümde de boş bırakılmış birkaç sayfa tadı bulunsun istiyorum çünkü. Ve böylece hikaye, bir sürede olsa benliğimin sınırlı bakışlarından kurtulup rahat bir soluk alabilsin, kendisi kalabilsin ya da anlatmakla ben onu bir yandan yaşatıp bir yandan öldürüyorsam, bu güzel günahın birazı da sizin olabilsin istiyorum. Bin Hüzünlü Haz, olağanüstü bir metin. Gecikmiş Türk romantizminin başyapıtı. Yıldız Ecevit. 1999 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü. Hasan Ali Toptaş, 1958 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. İlk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği 1987'de, ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı 1990'da yayımlandı. Ölü Zaman Gezginleri adlı öykü dosyasıyla 1992 yılında Çankaya Belediyesi ile Damar Edebiyat Dergisi'nin düzenlediği yarışmada birincilik ödülü aldı. Aynı yıl Sonsuzluğa Nokta adlı yayınlanmamış romanıyla Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada mansiyon aldı ve Sonsuzluğa Nokta Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı. 1994'te Gölgesizler adlı yayınlanmamış romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülünü aldı. Bin Hüzünlü Haz adlı romanı ise 1999 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Yazarın ayrıca Yalnızlıklar adlı şiirsel metinlerden oluşan bir kitabı, Kayıp Hayaller Kitabı adlı bir romanı, Ben Bir Gürgen Dalıyım adlı bir çocuk romanı ve Harfler ve Notalar adlı bir deneme kitabı vardır. Toptaş'ın son romanı Uykuların Doğusu 2005'te yayımlandı. Hayat nedir diye sorarsan, bilmiyorum evlat. Sormazsan, biliyorum. Haraptarlı Nafi. 1. Beni en çok suçtan arınmışlığım tedirgin ediyor. Uzunca bir süredir ruhumun derinliklerinde bütün şiddetiyle hissediyorum bunu. Kimi zaman şöyle adam akıllı kirlenip de kim olduğumu anlayayım diye kendimi pervasızca şu şehrin alkol kokulu karanlığına vuruyor. Hangi köşede bir üçkağıtçı bulur, hangi sokakta bir serseri görür ya da nerede bir ay yaşa rastlarsam hemen arkadaş oluyor. Sonra onlarla birlikte hayatın el değmemiş noktalarına doğru yürüyüp kimilerinin çirkinlik adını verdiği bir takım şeylerin içinde yüzüyor. Renk renk ışıklarla süslü çamur deryalarına batıp çıkıyor. Postu batakhanelerin baş köşesine serip yıllarca kalıyor Ve bütün bunlar olup biterken, dünyada insanoğlunun işleyebileceği ne kadar suç varsa, hepsini kocaman bir mıknatıs gibi varlığımda toplamak istiyorum ama bunu bir türlü başaramıyorum. Binbir hevesle peşlerine takıldığım tilki suratlı üçkağıtçılar, pörtlek yüzlü ayyaşlar ya da kararsız bir rüzgar gibi beni oradan oraya sürükleyen düşük çeneli serseriler. Herhangi bir suçun eşiğine yaklaştığımız sırada birdenbire meleğe dönüşüyorlar çünkü. Ardından da varlığımı etkileyen o karanlık varlıklarıyla, suça susamış ruhumun çevresinde şarap kızıl gözlerden, pelte gibi titreyip duran suratlardan, birbirine karışan el kol hareketlerinden ve her biri bir cümle ağırlığındaki kelimelerden aşılması güç mü güç bir barikat oluşturuyorlar. Onların meleğe dönüşmüşlüğünü geçip de ben işte o zaman suça ulaşamıyorum bir türlü. Üstelik bir yandan suça ulaşamamış eksik bir ruhun ağırlığı altında sefil bir fare gibi ezilirken, bir yandan da hiç görmediğim melek kanatlarının hışırtıları arasında gitgide boğuluyormuşum hissine kapılıp fena halde telaşlanıyorum. İçimin bir köşesinden diğer köşesine çılgınlar gibi palas pandıras koşuyorum söz gelimi. Uçuyorum kendimle karşılaşıp kendime tutunabilir miyim diye. Savruluyorum un ufak. Sürünüyorum. Canımı dişime takıp kalkıyorum ve yeniden yıkılıyorum. Her defasında yıkılırken çocuk oluyorum sanki. Minicik ellerimi yere basıp kalkarken de inanılmaz bir şekilde çarçabuk büyüyorum. Sonra elimi yüzümü çizip geçen kırmızı şişe parıltılarına tutunup hırsla ileriye, meleklerin konuşmaları arasından gözüken suçların cazibesine doğru atılıyorum ama ellerim gene boş kalıyor. Çalmak istediğim eşyaların yüzünde gezinen sessiz ve anlaşılmaz bir güç, ellerimi hiç hissettirmeden tutup nazikçe geri itiyor sanki. Günlerce oturup öldürmeyi düşündüğüm insanlar, akla hayale gelmedik bir nedenle tuhaf bir şekilde ölümsüzleşiyor. Issız sokak köşelerinde çektiğim bıçaklar havada kanı susamış metal bir dil gibi pırıl pırıl yanıp sönerken birdenbire kayboluyor. Ya da milimetrik hesaplarla özene bezene doğrulttuğum namlular hedefe doğru peş peşe, hedefin canlılığını artıran derin bir sessizlik kusuyor da ben neye uğradığımı şaşırıyorum. Herkesin gırtlağına kadar suça gömüldüğü ve orta yere fırlayan bazı çığırtkanların da yeni bir şey keşfetmişçesine işaret parmaklarını zamanın burnuna dayayıp "Suç çağı, suç çağı" diye haykırıp durdukları bir dünyada bütün bunlar olağanmış gibi çevremde cirit atan melekler de benim şaşırmışlığıma şaşırıyorlar o sırada. Gözlerini devirip hatta "Güldürme bizi, ilahi Alaaddin, güldürme!" dercesine kafalarını sallayıp bana doğru oldukça tuhaf el hareketleri yapıyorlar. Üçkağıtçı, ayyaş ve serseri kılığındaki salak melekler. Burunları palyaçolarınki gibi kıpkırmızı. Kimi zaman omuzlarımın üstünde bu kırmızılıklar, kimi zaman hayata bel bel bakan onlarca çift gözle birlikte topuklarımın dibinde. Kimi zaman yüzümde. Ruhumun dev gölgelerle kaplı alaca karanlık vadilerinde, kimi zaman da dışımdaki nesnelerin bir aradılığını kavrayabilmek için bin parçaya bölünen aklımda. Dokunmak isteyip isteyip de dokunamadıklarımda. Ya da beni suça götürecek olan bütün yolların ağzında. Öyle ki kulağıma çalınan seslerin, gözlerimi derinleştiren renklerin ve birbirlerinin görüntüsünde yankılanıp duran şekillerin çevresinde birer palyaço kıvraklığıyla yuvarlanıp kırmızı kırmızı genişliyorlar sanki. Ve suçlarla benim aramda kalın bir perde oluşturuyorlar. Bir ucu gökte, bir ucu yerde, kıpkırmızı bir perde. Sonra önümüzden camları bezgin yüzlerle kaplı hınca hınç belediye otobüsleri, yanımızdan kalpleri ellerinde atan sarmaş dolaş sevgililer, kadınlar, burunlarının ucunu göremeyen sarhoşlar, bakışlarında kadeh ışıltıları taşıyan meze satıcıları, tinerci çocuklar ve kendi içlerinde kaybolmuş soluk benizli genç erkek silüetleri gelip geçerken, melekler beni bu perdenin alev alev yanan gölgesine oturtup teselli etmeye çalışıyorlar. Yaşadığıma inanayım da, böyle eski püskü bir hayalet gibi ortalıkta dolaşıp durmayayım diye, kollarını omuzlarıma atıp, sese benzemeyen bir sesle mırıl mırıl işledikleri cinayetleri anlatıyorlar söz gelimi. Oyulmuş gözleri, deşilmiş karınları, salkım saçak dökülen bağırsakları, kırmızı etlerin içinden fırlayan beyaz beyaz kaburgaları ve kan göllerinde yüzen tanınmaz haldeki cesetleri. Gözlerimin önüne en ince ayrıntısına kadar tek tek seriyorlar. Bana binlerce yıl öncesine aitmiş gibi gelen bu cesetlerin arasından, yüzlerinden tozlar havalanan çok eski kelimelerle geçip, daha sonra da değme şeytanın bile akıl erdiremeyeceği yüklü vurgunlardan, komik hırsızlıklardan, ulu orta gerçekleştirilen soygunlardan ve insanın iştahını kabartan çeşit çeşit cinsel suçlardan söz etmeye başlıyorlar ama benim aklım nedense hep cinayetlerde kalıyor. Gözlerimin önünde kıvranıp duran kadınlarla erkeklerin pes pembe kalçalarını, ıslak apışaralarını, ürperti topu gibi yuvarlanan memelerini, şahlanan erkeklik organlarını, bir parlayıp bir sönen omuz başlarını, okşayışların içinde narin birer kelebek edasıyla kaybolup giden ellerini, süzülen gözlerini ve dipsiz bir şehvet kuyusu gibi açılıp kapanan ağızlarını oracıkta bırakıp, ruhumun bir yanıyla hala az önce anlatılan dehşet görüntülerinin belleğimdeki kalıntıları arasında geziniyorum yani. Parmağımı uzatıp merakla oyulmuş göz çukurlarına sokuyor, eğilip deşilmiş karınların içinde uğulayan karanlıklara bakıyor, bağırsakları bir ucundan tutup çocuksu bir hevesle urgan gibi uzatıyor ya da gövdemin canlılığına canlılık katan cesetlerin çevresinde topuklarıma kadar yükselen kan göllerini aldırmadan cambul cumbul yürüyorum. Yürüdükçe de her şeyin yerli yerinde olduğunu görüp bu cinayetlerin kusursuzluğu karşısında gizliden gizliye derin bir hayranlık duyuyorum tabii. Ve bu denli kusursuz cinayetleri ancak meleklerin işleyebileceğini düşünüp gitgide umutsuzluğa kapılıyorum. Belki de elime el, yüzüme yüz, ruhuma ruh gibi yapışan bu umutsuzluk yüzünden melekleri orada, sıcak kelimelerden oluşmuş çırılçıplak gövdelerin, inlemelerin, ıslaklığından rengarenk baloncuklar havalanan gülüşmelerin ve tenden tene sıçrayıp duran pes pembe kıvılcımlarla parçalanmış cesetlerin ortasında bırakıp, olanca yenilmişliğimle, sokak ar boyunca salak şıklarla larlaca yip dere de yara yırılanak nı revan içinde boynu bükük bir ha deve evet eve dönüyorum sonra. Asansör bozuksa saatlerce döne döne merdiven basamaklarını tırmanıyor, kapıdan neredeyse bir gölge sessizliğiyle giriyor, başka bir insanın düşünde yaşıyormuşum gibi varıp televizyonun karşısındaki koltuğa çöküyor ve haber programlarını açıp tıpkı bir ayran budalısı gibi hayran hayran kanlı cinayet görüntülerini seyrediyorum. Evinde uyurken boğazlanmış yaşlı ve zengin kadınların, kıtır kıtır kesilip banyo küvetinin içinde parçalara ayrılmış genç sevgililerin, mahalle kahvesinde oturup sakin sakin çayını yudumlarken ağzını şapırdattı diye gövdesi bir şarjör dolusu kurşunla kalbura çevrilmiş mahzun bakışlı işçilerin, namus uğruna köylerde ipe çekilen her biri birbirinden körpe kızların, lağım çukurlarına atılan kart prenseslerin ya da alacak verecek tartışması yüzünden 10-15 yerinden bıçak darbesi yemiş halim selim adamlarla polis panzerlerinin altında ezilen göstericilerin cesetleri peş peşe ekrandan geçerken birazcık da olsa suçtan arınmışlığımı unutup rahatlıyorum çünkü. Hatta bir süre için yaşadığıma gerçekten inanmaya, oturduğum koltuğun yumuşaklığını hissetmeye ve duvarların dışındaki hayatın olanca pisliği, karmaşıklığı ve arada bir billur gibi parlayan gizli güzellikleriyle birlikte benim varlığımdan da gelip geçtiğini düşünmeye başlıyorum. Dahası, orada oturuyor olmama rağmen bu hayatın beni dört yanımı saran bembeyaz duvarların dışına çıkarıp baş döndürücü bir hızla farklı yönlere doğru sürüklediğini, sürüklerken şeklimden şekiller alıp şeklime yeni yeni şekiller verdiğini, sonra da bir ses, bir işaret ya da bir hayal halinde elden ele, dilden dile, gözden göze dolaştırdığını da düşünüyorum. İçim bir tuhaf oluyor işte o zaman. Hızla serpilip gelişen, derinleşen ve hayatın en uzak noktalarına kadar ulaşarak aynı anda her yerde ve her şeyde yankılanan hayalimdeki varlığımın büyüklüğü karşısında ağzımın sularını akıta akıta cinayet görüntülerini seyrettiğim için utanır gibi oluyorum. Yüzüm kızarıyor mu bilmiyorum o anda. Televizyon ekranına çevrilen bakışlarıma yaşayanlara özgü belli belirsiz bir burukluk çöküyor mu bilmiyorum. Bildiğim, hayalimdeki varlığımın büyüklüğüne yetmeye çalışırcasına kalbimin hızlı hızlı attığı, avuçlarımın terlediği ve bu terin de ellerimden gelip geçen incecik bir titreşin rüzgarıyla aniden kuruduğu. Bütün bunlar birkaç dakikada olup bitiyor tabii. Ve her şey sona erip de gerçekler kafama bir kez daha dank edince, ben gene olanca yenilmişliğiyle koltuğuna oturup ekrandaki kanlı cinayet görüntülerini seyreden, etrafı beyaz duvarlarla çevrili, sümsük bir Alaaddin'e dönüşüyorum. Reklam filmlerinden oluşmuş korkunç bir sağanağın altında şemsiyesiz devleşen eşyalar diyelim değil. Kaçamıyorum ağızlarını açmış ince belli çamaşır makineleri, ahu dilli kaset çalar diye ben buna şehla gözlü televizyonlar falan, futbolcu dün şiddetle öksürmüş, eyvah kaçamıyorum. Yok sözde hiçim, boşalıyor yoksa ben dar kalçalı buzdolapları markasındanım sasla kaçamıyorum. Bakire koltuk takımları, podyum şirinleri, feşmeken futbolcu da oh şarkıcının dalı, narindir bu yıl benim yılım olacak demişe bakın, benim yarınım fritöz deyince yok. Niceksi kızlar arasında birin gibi zonkluyorum, yok kaçamıyorum, yok kendin için böyle leydin, sen der insan olarak anlık hayallerindeydin ki sonra işte o cesetlerin arasında yüzlerine sıvanmış yapay bir hüzünle dolaşarak bir yandan haber yakalamış olmanın sevincini örtmeye, bir yandan da seyircilere balta, bıçak, ip ya da tabanca gibi cinayet aletlerini olanca korkunçluğuyla göstermeye çalışan televizyon muhabirleri mikrofonlarının kordonlarını hızla toplayıp gidince ekrana bu kez de birdenbire sulu şakalar üstüne kurulmuş eften üften filmler üşüşüyor. Ya da seyircilerini salya sümük ağlatan, içleri vıcık vıcık iyilikle doldurulmuş ucuz filmler. Bu filmlerin her biri birbirinden yakışıklı, her biri birbirinden güzel kahramanları, birer iyilik meleğine benziyorlar tabii. Başkaları onlara ne yaparsa yapsın, onlar hakkında asla ve asla kötü düşünmüyorlar. Bazen hayat bu kahramanların içinde uyuyup da üstü aklı hayale gelmeyecek bir yığın ıvır zıvırla örtülü olan kötülüğü, çeşitli rastlantılarla çeşitli insan davranışlarını kullanıp kışkırtmaya çalışıyor. Ama sonuçta değişen hiçbir şey olmuyor. Hemen her fırsatta kafalarını çevirip kameraya doğru, sanki seyircilerin arasındaki genç kızlarla genç erkekleri görebilecekmiş gibi yürek hoplatıcı bakışlar fırlatan ve filmdeki hayatın içinde, filmde rol aldığını unutmuş herhangi bir insan edasıyla değil de daha çok mankenlik yarışmasına katılmış gibi çalımlı çalımlı yürüyen kahramanlarımız yine ısrarla çevrelerine iyilik saçmaya, gene peş peşe inen hayatın ağır silleleri karşısında aptalca gülümsemeye ve insanı çılgına çevirecek derecede iyi kalpli olmaya devam ediyorlar yani. O kadar ki artık ben bu denli yoğunlaşan, filmdeki gecekondu mahallelerinde çeşitli insanların kılığına bürünerek uzun uzun dolaşan, kimi zaman neşeli ıslıklar eşliğinde deniz kenarına inip dalga seslerine karışan, oradan serin bir rüzgar ya da ıslak bir parıltı halinde gerisin geri yansıyıp sessiz sedasız banklarda oturan insanların ruhuna sızan, sonra da onlarla birlikte gidip işporta tezgahlarının, barakaların, pembe hayal kırpıntılarıyla süslü alacakaranlık dikiş atölyelerinin, boş arsaların ve genç kızların memelerine bakıp bakıp yutkunan çökük avurtlu ustabaşılarla yönetilen kocaman fabrikaların her yerine sinen bunca iyiliğin ağırlığı yüzünden bir an için filmin ekranda donup kalacağını, başka türlü ilerleyemeyeceğini ve seyircilerin de aynı kareyi seyrede seyrede körleşmeye başlayacaklarını düşünmekten kendimi alamıyorum. Şükür ki hiç de kötü olmadıkları halde çevrelerini kuşatan iyiliğin parlak ışıkları altında kötüymüş gibi gözüken bazı adamların yüzü suyu hürmetine de olsa film ağır ağır ilerliyor ekranda. Ardından iyiler rastladıkları herkese, gerçi herkes dediğim bu kişiler filmin sonunda kahramanımızın yıllar önce izlerini kaybettiği yakınları çıkıyor. İyilik yapabilmek için mallarından, mülklerinden ve sevgililerinden vazgeçip kaldırımlarda sersefil sürünürken, Kötüler de zenginliğin zirvesine tırmanıp paranın satın alabileceği en görkemli hayatı yaşamaya, akıllarını estikçe doğup büyüdükleri gecekondu mahallelerini ziyaret edip orada yaşayan yoksullara paket paket hediyeler dağıtmaya ya da eğri büğrü sokaklardan yağ gibi akan uzun kuyruklu otomobillerinin peşine takılan, üstü başı jant parıltılarına boyanmış çocukların gök sümüklü yüzlerine doğru adeta günah çıkartırcasına demet demet para savurmaya başlıyorlar. Filmdeki hayata canlılık kazandıran nedenlerin başında geldiği halde, hem iyi etiketinin arkasında yaşayan çoğunluktaki kahramanlar, hem de kim olduklarını bilmek bile istemediğim çok bilmiş senaristlerle uydum akıllı yönetmenler tarafından sürekli horlanan ve bu yüzden de hep yamuk suratlı korkunç adamların üzerinde bırakılan kötülük. Birazcık da olsa iyilik kılığına bürünüyor böylece. Hem de kim olduklarını bilmek bile istemediğim çok bilmiş senaristlerle uydum akıllı yönetmenler tarafından sürekli horlanan ve bu yüzden de hep yamuk suratlı korkunç adamların üzerinde bırakılan kötülük birazcık da olsa iyilik kılığına bürünüyor böylece. Bir bakıma iyilik dediğimiz şey kötülüğe yaklaşma konusunda şiddetle burun kıvırırken kötülük daha cesur davranıp belki de korkup ona yaklaşmayı göze alabiliyor. Sonra da baştan beri kötülük etmekte keçi gibi direten, hatta bundan gizli gizli zevk alıp arada bir iştahla yalanan pamuk suratlı adamların hiç değişmez zannedilen karakterleri, kimi zaman önemsiz bir olayın, kimi zaman kendini açığa vuran bir gizin, kimi zaman da kimin ağzından çıkacağı belli olmayan bir çift tatlı sözün gücüyle zırt diye değişiveriyor. Sonuçta, hayatın her milimetre karesini iyilikle doldurmayı planlayan senaristin gül hatırı için onlar da iyilerin safına katılıyorlar yani. Onlar da kanatsız birer meleğe dönüşüyorlar ve artık ortalıkta kötü adam kalmayınca film mecburen bitiyor. İşte o zaman ben kendimi gene şehrin karanlığında mezbelelik yerlerde taşlaşmış bakışlar, mış duygular, kırık katı kesilmiş aç bir kurt, lokmadan da hırkadan da miş bir deli derviş, gözü kara, pejmürde bir gezgin, ıssızlığını koklayan, dilsiz bir kuyruğunu kısmış sırılsıklan bir it gibi dolaşırken buluyorum ve sağımda solumda gene o üçkağıtçığa yaş ve serseri kılığındaki melekler oluyor. Hatta beni omuzlarına alıp büyük bir şamatayla oradan oraya gezdiriyor bu melekler. Öyle ki hayata ve şehre onların omuzları üzerinden bakarken acaba gerçek melek ben miyim diye kuşkulanıyorum kimi zaman ve sanki kanatlarım varmış gibi sırtımda bir ağırlık hissediyorum. Aynı zamanda ruhumda da bir hafiflik, hem de sarhoş edici bir hafiflik. Birlikte genzimizi yakıp kavuran acı şarkılar eşliğinde salaş sokakların sonundaki bulanık kapılardan geçiyoruz sonra. Birlikte şarkılarımıza benzeyen neşesiz meydanlardan, kocaman ağızlı mağazaların cam yüzlerinden, eskici dükkanlarının yıllanmış kokularından, sahafların başka alemleri açılıyormuş gibi gözüken kapılarından, otoparkların insanı ürküten alacakaranlık genişliğinden ve pazar yerlerinin geceye yayılan çürük meyve kokulu ıssızlığından geçiyoruz. Ya da kaçak çocuk derilerinin çığlık çığlığa kamyonlara yüklendiği, İhtiyarların çuvallara doldurulup avuç avuç ortalıktan kaldırıldığı ve gürül gürül akan bir gençliğin de binlerce gövde, milyonlarca tutku ya da heves halinde varıp kendini duvarlara çarptığı saatlerin içinden. Kayboluyoruz belki bazı gözlerde. Bir alay gürültü şeklinde salkım saçak ortaya çıkıyor. Anlaşılmaz işaretler gibi bir takım kafaları karıştırıyor. Sonra da ayak seslerimizi şarkıların içine döke saça, yavaş yavaş gözden, gönülden ve hayattan uzaklaşıyoruz. Nedense bana henüz kimsenin ulaşamadığı, hatta kimsenin oturup hayalini bile kuramadığı, harikulade bir sonsuzluğa gidiyormuşuz gibi geliyor o sırada. Ya da çoktan varmışız da, varlığımızla o sonsuzluğu süslüyor, büyütüyor ve tamamlıyormuşuz gibi. Ama rengarenk saray resimleriyle süslü yıkıntıları geçip de karşımda gene meze satıcılarını, duvar diplerinde oturan tinerci çocukları, Şarkılara tutuna tutuna yürüyeceğim derken şarkıların içine kapaklanıp kalan soluk benizi delikanlıları ve gürültülü birer reklam panosuna benzeyen beli bükülmüş belediye otobüslerini görünce hiçbir yere gidemeyeceğimizi anlıyorum. Hiç değilse onların anlatacakları şeylerin içinde gezineyim de bir tekrar yığını halinde üzerime çundanan hayatın ağırlığına katlanabileyim diye melekleri konuşturmaya çalışıyorum bu yüzden. Onlar da hiç itiraz etmiyorlar zaten. Gene ballandıra ballandıra işledikleri suçları anlatmaya başlıyorlar. Kolları gene omuzlarımda oluyor o sırada. Kocaman kanat ışırtıları önümde, arkamda ve aklımda oluyor. Ama bu kez sesleri kesinlikle sese benzemiyor meleklerin. Evet, hiç mi hiç benzemiyor. O kadar ki ben onların sesi diye hızla akıp giden otomobillerin homurtusunu dinliyorum sanki. Onların sesi diye duman duman tüten caddelerin uğultusunu, şangır şungur inen kepenklerin gürültüsünü, duvarların duruşunu, lışını, kışını, apartmanların yüksekliğini, eşyaların görünüşünü, susuşunu, den alınıp bir yere götürülüşünü ya da bütün bunlarla birlikte bunların gerisinde kalan şeylerin renklerini, şekillerini ve birbirlerine olan uzaklıklarını dinliyorum. Belki sokak lambalarının yalnızlığını, depolarda uyuyan eşyaların sırnaşıklığını, insanların birçok şeye karşı gözü kapalılığını, şarkıların çaresizliğini, aşkların ciddiyetini ve çocukların saflığını da dinliyorum bu arada. Dinledikçe de akla gelebilecek her yerin ve her şeyin meleklerin sesiyle konuştuğunu ya da melek seslerinin birdenbire kocaman bir şehre dönüştüğünü görüp şaşırıyorum. Sonra yanı başımdaki melekler kırmızı kırmızı parlayan burunlarını yere eğip sussalar da şehir susmuyor artık. Kimi zaman caddelerinin, kimi zaman sokaklarının, kimi zaman da meydanlarının, insanlarının, pencerelerinin, kapılarının, sularının ve ışıklarının diliyle devasa bir ağız gibi sürekli ama sürekli konuşuyor. İşte o zaman ben, çeşitli suçların işlendiği göz kamaştırıcı bir dünyadan başka bir dünyaya sessiz sedasız göçmüş gibi oluyorum. Hayatın akıl almaz derecede oyuna dönüştüğü, hayallerin sınırı aşıp açıp gerçeklere karıştığı, yerini göğünü neydi belirsiz kıpırtılarla uzun kuyruklu, güzel güzel yalanların doldurduğu ve her şeyin kelimelerle yaşatılıp kelimelerle öldürüldüğü acayip ve soluk renkli bir dünyaya diye konuşmasını sürdürüyordu Alaaddin. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.